Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 44.
Yüzü daha çok ışıklanmış olan Pavel'e bir şeyler söylemek istediyse de sesi Pavel'in coşkun acı söylevi arasında yitip gitti. Biz sosyalistiz. Bu gösterir ki biz insanları birbirinden ayıran, kışkırtan, uzlaşılmaz çıkarlarla rekabetleri vücuda getiren, insanları yalancılığa, riyakarlığa, düşmanlığa alıştıran toplum yönetimine, özel memleket yönetimine düşmanız. Biz bireyleri bir servet aracı olmak üzere tanıyan toplumları bütünüyle insanlığa karşı sayıyor, bundan dolayı bizim de düşmanımız olarak tanıyoruz. Biz toplumların ikiyüzlü davranışların, ahlak bozukluklarını kendisini sevmeyen kişilere gösterdiği zalimce gösteriye karşı benimseyemeyiz. Bundan dolayı toplumlarca insanların bir tutsak gibi kullanılmasına karşı savaşmak istiyoruz. Sonuna dek savaşacağız. Tamah, hırs uğruna insanları birbirinden ayıran toplumlar bizim düşmanımızdır. Biz işçiler o insanlarız ki şu yeryüzünde gördüğünüz ne varsa hepsi de bizim çalışmamızın ürünüdür. En korkunç makinelerden en küçük çocuk oyuncaklarına varıncaya dek ne varsa hepsini biz yapıyoruz. Biz işçiler. Biz işçiler hiçbir zaman kendimize insanca davranılması için bağırmıyor, uğraşmıyor, hakkımızı istemiyoruz. Herkes bizi kendi amaçlarına tutsak edip boyun eğdirerek bu konuda bir hak sahibi olduğunu sallıyor. Biz biraz özgürlük, yeterince davranış serbestliğine sahip olmak istiyoruz. Eğer bu olursa zamanla bütün gücü, bütün hükümetin gücünü bu zalimlerin elinden alarak sahibine vermek istiyoruz. Sahibine, halka. Pavel gülümsedi. Yavaşça elleriyle sarı saçlarını taradı. Gözleri daha canlı bir ışıkla parlıyordu. Başkan güçlü açık bir sesle, rica ederim, konudan dışarı çıkmayınız. Bütün vücuduyla Pavel'e dönerek ona bakıyordu. Anaya öyle geldi ki, sol yandaki renksiz gözünde kötü, tamahkar bir pırıltı vardı. Bütün yargıçlar bakışlarını gence dikmişlerdi. Pavel sağlam, güvenli ellerini onlara doğru uzatarak sürdürdü. Biz devrimcileriz. Bir bölüm halk öbür bölümü zulmü baskısı altında ezdikçe biz her zaman böyle olacağız. Her zaman, her zaman. Sizin savunmasıyla görevli olduğunuz toplumla savaşacağız. Aramızda anlaşma ancak biz yendikten sonra olacaktır. Çünkü bir gün gelecek yengi bizde kalacaktır. Bizde mazlumlarda. Sizin savunacaklarınız sandıkları kadar güçlü değildirler. Onların topladıklarını hala da milyonlarca insanı feda ederek kurdukları servet onları günden güne içten dıştan güçten düşüyor, yıkıyor. Sizin gücünüzün korunması kesinlikle düşüncelerde, ruhlarda bir gerginlik yaratacaktır. İnanınız ki gerçekte siz bizden daha çok tutsaksınız. Sizin ruhlarınız her zaman bir korku tutsaklığı içindedir. Oysa biz salt gövdece tutsağız. Siz bir takım geleneklerden, sizi öldüren, yok eden geleneklerden, inanışlardan kendinizi kurtaramazsınız. Oysa bizi içten özgür olmak için hiçbir şey alıkoyamaz. Özgürlük bizim geniş ruhumuzda her gün durmaksızın büyüyor. Bizim içimizde yanan bu özgürlük ateşi her gün biraz daha artıyor. Çevrede ne kadar temiz, kurtulmuş ruh varsa hepsini kendisine çekiyor. Sizin çevrenizde yaşayanları bile. Bakınız, bunu daha şimdiden görebilirsiniz. Çevrenize göz gezdiriniz. Sizin gücünüzü, düşüncenizi ruhça savunan kim var? Siz kendinizi tarihin mahkemesi karşısında savunabilecek bütün aklın, bilimin kanıtlarını yitirdiniz. Bundan sonra düşünce, bilgi alanında siz yeni hiçbir şey yaratamazsınız. Ruhunuz, düşünceleriniz kurumaya mahkumdur. Bizim düşüncelerimiz ise her gün daha korkunç bir güçle artıp duruyor. Bu düşünceler yavaş yavaş halkın bütün alt katlarına da giriyor. Onları savaşa hazırlıyor. Savaş özgürlük uğruna savaş. Kırılmaz bir savaş, sönmez bir ateş ile savaş. İnanınız ki sizin bu işi durdurmak elinizde değildir. Bugün bizi boğmak için kullandığınız eller yarın bizim elimizi sıkacaklar. Hem de içten bir dost sıkışıyla. Sizin gücünüz altına dayanan, alışkanlığa dayanan, sıradan bir güç. Bugün sizi birbirine düşman bireylerden örgütlenmiş bir topluluk halinde topluyor. Oysa bizim gücümüz her zaman artan, her zaman yaşayan bir güç. Özülenler arasında doğan doğal bir birlik gücü. Siz ne yapıyorsanız cinayettir. Çünkü halkı ezmekten, tutsaklaştırmaktan başka bir düşünceniz yok. Oysa bizim harcadığımız çabalar, dünyayı zalimler, ifritler elinden kurtarmaya harcanmaktır. O ifritler ki hep sizin düşmanlarınız, yalanlarınız, hırslarınız, tamahınızla oluşmuştur. Çok geçmeyecek, köylülerden, işçilerden örgütlenmiş bir yığın, bizim yığınımız ayağa kalkacak. Özgür, serbest, geniş bir dünya. Bu olacak. Paray bir an sustu. Sonra daha büyük bir güçle sözünü sürdürdü. Bu olacak. Yargıçlar bakışlarını Paray'dan ayırmaksızın, tuhaf yüz buluşturmalarıyla bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Ama kendi kendisine bu adamlar bakışlarıyla oğlunun o pek sevdiği canlı ince vücudunu kirletiyorlar diyordu. Sanıklar Pavel'i dikkatle dinlemişlerdi. Yüzleri solmuştu. Şimdi gözlerinde coşkun bir ışık parlıyordu. Ama oğlunun sözlerini sanki içmişti, sanki kafasına kazınmıştı. En sonra başkan kollarını gence doğru uzatarak bir şeyler bağırdı. Pavel yarı alaylı bir sesle karşılık verdi. Bitiriyorum. Sizin kişiliğinize karşı aşağılayıcı bir şey söylemek istemem. Tersine ben pek iyi bilirim ki siz şimdi şurada yargılama dediğimiz bildiriye zorla başkanlık ediyorsunuz. Bundan dolayı ben de size kalbimden bir acı duyuyorum. Her şeye karşı siz de bir insansınız. İnanınız biz de böyle kendi soyumuzdan birinin güce boyun eğerek zulmün elinde bir oyuncak haline aldığını gördükçe üzülüyoruz. Bunlar bizim düşmanımız bile olsa. Yargıçların yüzüne bakmaksızın oturdu. Ana oğlunun yazgısına egemen olacakların davranışlarını kaçırmamak için sesinin soluğunu kesmişti. Andre coşkun bir biçimde bütün gücüyle Pavel'in elini sıktı. Samoylov, Mazin hepsini ona döndü. O da gülümsedi. Arkadaşlarının gösterdiği bu coşkun sevgi karşısında biraz sıkılarak annesinin oturduğu yana döndü. Küçük bir baş işaretiyle onu selamladı. Sanki bu işaretiyle nasıl beğendin mi anne demek istiyordu. Ama oğluna derin bir gülüş geçirerek yanıt verdi. Belirsiz ateşli bir sevgiyle titredi. Sizov kulağının dibinde fısıldadı. Yargı verilecek. Pavel güzel söyledi değil mi? Ana oğlunu böyle bir yüreklilikle, korkusuzlukla karşılık vermiş görmekten sevinçli olarak başını salladı. Sizov'a yanıt vermedi. Yalnız şimdi kafasında hep bir soru takılmış kalmıştı. Yavrularım şimdi ne olacaksınız? Oğlunu söylemiş olduğu şeylere yabancı değildi. Onları zaten biliyordu. Sanıyordu ki şimdi yargıçlar onunla sert ve soğuk bir tartışmaya girişecekler, ona acı karşılıklar verecekler, kanıtlar göstereceklerdi. Şimdi de Andre ayağa kalktı. Çevreye şöyle bir baktı, mahkeme kurulunu aşağıdan yukarıya doğru bir süzdü, konuşmaya başladı. Baylar, savunucu baylar. Hastalıklı yargıç güçlü, öfkeli bir sesle yanıt verdi. Efendi dedi, önünüzde bulunan savunma kurulu değil, mahkemedir. Ana Andre'nin yüzüne dikkat ederek küçük Rusyalı'nın alay etmek istediğini anladı. Andre elleriyle yüzünü karıştırarak içini çekti, başını sallayarak sordu. Nasıl olur, ben öyle sanıyordum ki siz bir mahkeme değil bir savunma kurulusunuz. Yaşlı adam kuru bir sesle, rica ederim esas sorundan söz ediniz dedi. Esas sorundan mı? Peki şu halde sizin gerçekten kanunsever, ağırbaşlı, bağımsız, gerçek yargıçlar olduğunuza inanmak isterim. Mahkeme sizin sözlerinizi dinlemeye muhtaç olmaz. Nasıl olur da böyle bir takdire muhtaç olmaz? Tuhaf, ben yine de konuşacağım. Siz dost ile düşman arasında hiçbir fark gözetmeyen, özgür, serbest, düşünceli insanlarsınız. Şu durumda şimdi sizin karşınızda iki parti var. Birisi şimdiye kadar hep zulüm görmüş olmaktan, dövülmüş, soyulmuş olmaktan yakınıyor, öbürü ise madem ki elinde bir tüfek var, çalmak, ezmek hakkının kendisinde olduğunu iddia ediyor. Yaşlı adam sesini daha çok yükselterek, elleri titreyerek sordu. Sorunun esasına ilişkin bir sözünüz var mı? Küçük Rusyalı şaşkınca yaşlı adama baktı. Esas sorundan mı? Neden size bundan söz edecekmişim? Arkadaşım sizin bilmeniz gereken yönleri söyledi. Sonra sırası geldiğinde alt yanını da size başkaları söyler. Yaşlı adam oturduğu yerden doğrularak, size söz hakkı vermiyorum. Sen kalk, Gregor Samoylov. Küçük Rusyalı dudaklarını ısırmış olduğu halde kendisini oturduğu kanepenin üzerine bırakıverdi. Yanında oturan Samoylov ayağa kalktı. Savcı dedi ki, biz vahşi ilerleme düşmanıymışız. Yalnız sizin işinize ilişkin şeylerden konuşmak zorundasınız. Ya ben ne yapıyorum? İyi insanların kaygısız kalabilecekleri hiçbir şey yoktur. Rica ederim sözümü kesmeyiniz. Şimdi size şunu sorayım. Sizin bilin bilgi vereceğiniz nedir? Lütfen söyler misiniz? Biz buraya sizinle tartışmaya gelmedik. İşin esasından söz edecek misiniz? Andre'nin alayları yargıçları epeyce tedirgin etmişti. Solgun yüzlerinde kırmızılıklar, bakışlarında soğuk yeşil kıvılcımlar parlıyordu. Pavel'in söylevi onları öfkelendirmiş olmakla birlikte onun sesindeki ağırbaşlılık durumundaki sağlamlık, direnç hepsini de kendisine karşı susmaya, saygıya zorlamıştı, dinlemişlerdi. Ne var ki küçük Rusyalı bu etkiyi koruyamamış, onlardaki bu öfkenin hızla büyümesine yol açmıştı. Şimdi onlar fısıltılarla birlikte birbirleriyle konuşuyorlar, hızlı davranışlarıyla kızgınlıklarını belli ediyorlardı. Samoylov sözünü şöyle sürdürdü. Sizi sivil polisler besliyor, kadınların, genç kızların ahlakını bozuyor, onları yoldan çıkarıyorsunuz. İnsanları hırsız katil yapıyor, onları ispirtoyla zehirliyorsunuz. Sonra hapishanelerinizde hepsini çürütüyorsunuz. Uluslar arasında savaşlar, fuhuş, bütün ulusun bir sersemlik içinde uyuşması. İşte sizin uygarlığınız. Evet, biz bu uygarlığın düşmanıyız. Ufak yaşlı adam çenesini oynatarak rica ederim diye haykırdı. Samoylov kıpkırmızı gözleri ateş saçarak ondan daha güçlü yanıt verdi. Biz başka uygarlığı seviyor, onu sayıyoruz. O uygarlığı ki siz yaratıcılarını hapse atıyor ya da deli diye ilan ediyorsunuz. Konuşmanızı yasaklıyorum. Fedya Mazin, sen kalk. Kısa boylu genç tıpkı delikten çıkan bir tavşan gibi birdenbire ayağa kalktı. Ben ant içerim ki biliyorum beni mahkum edeceksiniz. Sesi kısıldı, sarardı. Bütün bakışların kendi yüzüne dikildiğini gördü. Kolunu açarak ekledi. Namusun hakkı için söylüyorum. Beni camınızın istediği yere sürünüz. Ben yine kaçacağım, buraya geleceğim. Ölünceye dek halk uğruna çalışacağım. Sizov küçük bir haykırış salıverdi. Bütün salondaki halk belirsiz bir heyecan içinde kımıldıyordu. Bir kadın ağlıyor, başka birisi boğulur gibi öksürüyordu. Jandarmalar sanıklara aval aval bakıyor, çevrelerindeki halkı öfkeden delirmiş bakışlarla gözden geçiriyorlardı. Yargıçlar kendilerini topladılar. Yaşlı adam haykırdı. Gosef Ivan, konuşmayacağım. Gosef Vasili, konuşmak istemiyorum. Bukin Fedor, sarışın rengi uçuk Bukin yavaşça ayağa kalktı. Utanmanız gerekirdi. Ben ki cahil birisiyim. Ben bile görüp anlıyorum ki bu mahkeme mahkeme değil. Adalet böyle olmaz dedi. Sonra kolunu başından yukarıya kaldırarak sustu. Gözleri sanki uzakta bir şeye bakıyormuş gibi kısılmıştı. Yaşlı adam umutsuzca bir şaşkınlıkla koltuğunda sıçrayarak ne söylüyorsunuz diye haykırdı. Ah siz! Bukin umutsuz bir davranışla kendisini kanepenin üzerine bırakıverdi. Anlamsız sözlerinde saf, üzgün bir suçlama tonundan başka büyük, pek önemli bir şey vardı. Herkeste bu duygu doğdu. Yargıçlar kulaklarını kabarttılar. Halk sustu. Yalnız bir ağlayış duyuldu. Savcı omuzlarını silkerek gülümsedi. Sonra yine salona gürültüler doğdu. Bu gürültüler uzayıp gitti. Anasizof'a eğilerek sordu. Şimdi de yargıçlar mı konuşacaklar? Hayır, artık her şey bitti. Yalnız karar kaldı. Başka hiçbir şey yok mu? Hayır. İnanmadı. Samoylov'un anası arkasından ara sıra dirseğiyle onu dürterek, acı içinde sallanıp duruyor, kocasına bir şeyler söylüyordu. Olacak iş mi bu? İşte göz önünde oluyor ya, bizim oğlumuza şimdi ne yapacaklar? Sus, beni biraz bırak. Halkta bitkin, yorgun, değişmiş bir durum vardı. Bakışların sanki önlerinde tutuşmuş bir ocak varmış gibi kamaş kamaştı. Bu kimin kardeşi yarım bir sesle yanındakine şöyle dedi.
Ayrım sonu.